Ayrım 47, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 553, 47. kısım. Cenova, 22 Aralık, Salı, 23.57. Franco! Ses uzaktan karanlıktan geliyordu. Franco Scali sıcak yatağında uyku ile uyanıklık arasında gidip gelerek döndü, mırıldandı. Ne var? Bir parmak vücuduna dokundu. Franco, kapıda biri var. Franco gözlerini açtı. Yatak odası zifiri karanlıktı. Saat kaç dedi karısına. 12. Franco uzakta çalan kapı zilini duyarak homurdandı. Gözlerini kırpıştırdı. Yatak odasının penceresine baktı. Perdeler çekilmişti ama aradan simsiyah göğü gördü. Rosa ile birlikte günü Loggia dei Marcanti'de Noel alışverişi yaparak geçirmişler. Daha sonra erkenden yatmışlardı. Çocukları anneannelerine gönderdiklerinden karısıyla birlikte hediyeleri rahatça sarmışlardı. Sonra erken bir akşam yemeği yiyip bitkin bir şekilde yatağa düşmüşlerdi. Şimdi de omzunda Rosa'nın elini, karısının onu sarstığını hissediyordu. Franco! Seni duydum kadın! Franco örtüyü bir tekmede itti, sıcak yataktan sürüklenerek kalktı, odanın soğukluğunu hissetti. Başucundaki lambanın düğmesini çevirdi. Odayı dolduran çiğ ışığın etkisiyle gözlerini kırpıştırdı. Döndü, Rosa'nın örtüleri homurdanarak üzerine çektiğini gördü. Örtünün altındaki beyaz ve dolgun bacaklarına bakarken aşağıda kapı yeniden çalındı. Üst üste iki ısrarlı zil sesi. ''Bu saatte kim acaba?'' diye homurdandı Franco. ''Galiba Aldo Celli. Kapının çalındığını duyunca kalktım. Aşağıda onunkine benzeyen bir araba gördüm.''
''Öyleyse kapıyı neden açmadın?'' dedi Franco.
''O olmayabilirdi.'' dedi kadın öfkeyle. ''Galiba o.'' dedim. Homurdanıp döndü. Dönerken örtüyü de çekti. Franco içini çekti. ''Tembel kaltak.'' ''Aldo, kartal Aldo, rıhtımdaki vinç operatörü. Bu saatte ne bela aramaya gelmişti.'' Franco çekiştirerek robe de chambre'ı giydi. Merdivenleri indi. Ön kapının kilidini çevirip açtığında dışarıda ışığın altında dev gibi Aldo'yu soğuktan korunmak için yakasını kaldırmış beklerken buldu. Soğuk rüzgar kapıdan girdi. Franco ürperdi.
''Ne var Aldo? Saatten haberin var mı?''
''İçeri girebilir miyim Franco?''
Franco tereddüt etti, sonra içini çekerek dev vinç operatörünü oturma odasına aldı. Önce ışığı yaktı, sonra Aldo için bir iskemle çekti.
Ne var diye sordu Franco.
Aldo'nun geniş etli yüzünde endişe vardı.
Tırlardan biri dedi, bu akşam 8'e doğru bir konteyner getirdi. Il Peste'de akşam vardiyasındaydı. Ben konteyneri indirdikten sonra Il Peste yaklaşıp numarasına baktı. Sonra konteyneri açtırdı. İçine girip koklamaya, muştalamaya koyuldu.
Aldo gözlerini kırpıştırıp Franco'ya baktı.
Neler olduğunu sordum. Bu konteynerin 12 gün önce Güney Amerika'dan geldiğini söyledi. Yeniden kontrol etmek istemiş.
Franco'nun midesi bulanmaya başladı.
Bir şey buldu Franco diye sürdürdü sözünü Aldo.
Franco sahte bir şaşkınlıkla bakışlarını kaldırdı.
Ne demek şimdi bu?
Konteynerin bir kenarında gizli bir bölme vardı. Birkaç vidayla tutturulmuş. Çok iyi bir iş yapmışlar. Orada öyle bir bölme olduğunu dünyada anlayamazsın. Ama Il Peste gizli bölmeyi bulana kadar muştalamaya devam etti.
Franco korkusunu saklamaya çalıştı. Ha gayret! Daha şimdiden avuçlarının terlediğini hissetti ama şaşkınlığa vurdu.
''Bunu neden bana anlatıyorsun?''
''Aynasızlar geldi. Çok ilgilenmiş gibiydiler. Hepimizin parmak izini aldılar. Gerekirse vardiyadan sonra da bizi tutabileceklerini söylediler. Belki bizle konuşmaları gerekebilirmiş. Konteynerle ilgili bir şey.''
Franco bacaklarının titrediğini hissetti. ''Devam et.''
Sonra Il Peste'sinin hangi vardiyada çalışacağını sordu. Ben de Noel için birkaç gün izinli olduğunu söyledim. Senin adını aynasızlara verirken duydum. Orsati diye bir dedektif. Sonra içlerinden biri yarın sabah gidip evinde ziyaret ederiz dedi.
Franco midesinin iyice bulandığını hissetti. Aldo'nun ayakkabılarının üzerine kusmamak için gayret etti. Winch operatörü ayağa kalktı.
Patronun sen olduğunu düşünerek aradan sıvışayım, sana haber vereyim diye düşündüm. Neler olup bittiğini anlaman için. İçimden bir ses birinin başının belada olduğunu söylüyor Franco. aynasızlar ile gümrükçüler, lanet karıncalar gibi her yeri arıyor.
Franco başını salladı, güçsüz bir tebessüm etmeyi başardı.
Buraya gelmekle iyi yaptın. Eğer sorun çıkacaksa hazırlıklı olmam doğru olur.
Ben de öyle düşündüm.
Dev adam saatine baktı.
Geri dönsem iyi olur. Çok uzun süre kaybolursam aynasızlar şüphelenebilir.
Franco ayağa kalkmaya çalışırken yerin ayağının altından kaydığını hissetti. Son bir gayretle toparlanıp ayaklandı.
Aman tanrım.
Bir şey daha var dedi Aldo kapıya doğru yürürken. Sonra tereddüt etti, yüzü hala endişeliydi.
Ne dedi Franco. Sesi neredeyse gırtlaklanıyor gibiydi. Bundan kötüsü olamazdı ya.
Herkesin dolabını aramak istiyorlar. Bir saat önce başladılar. Bazıları reddetti.
Aldo yutkundu.
Belki de dolaplarında bazı şeyler vardır, anladın mı? Orada bulunmaması gereken şeyler.
Ama aynasızlar dinlemedi. Dolapları açmaya zorladı onları.
Aldo durakladı.
Senin dolabını da açmak istiyorlar Franco.
Franco yutkundu. Bir şey buldular mı açtıkları dolaplarda?
Sözünü etmeye değecek bir şey bulamadılar. Geriye seninkiyle birlikte 4 kişinin dolabı kaldı.
Franco başıyla onayladı. Şimdi sırtı terden sırılsıklandı. Pijamasının sırtına yapıştığını, dizlerinin hala titrediğini hissediyordu. Aldo'nun peşinden kapıya kadar gitmeyi başardı. Adamın kapıyı açtığını, dışarı çıkmaya hazırlandığını gördü. Sonra alçak sesle neredeyse fısıldar gibi,
"Aldo," dedi, "senden bir şey istemek zorundayım."
"Ne?"
"Aynasızlar neredeler? Rıhtımın üzerinde mi?"
"Hem orada hem de her yerde. Bakıyorlar, kokluyorlar. 4 ayakları bile getirdiler. Tam Il Peste'ye göre bir Noel hediyesi, öyle değil mi?"
Franco alt dudağını ısırdı, sonra tereddüt etti. Kapının önündeki karanlıkta karşısındakinin yüzünü rahatça göremiyordu. İstemiyordu. Yine de dev adamın gerçekten neden geldiğini biliyordu. Aralarında sözsüz bir anlaşma, birinin başının belaya girmesi hepsi için dert demekti.
Aldo tereddüt etti, sonra "Franco," dedi, "başımın aynasızlarla derde girmesini istemiyorum."
"Aldo, büyük bir şey değil, önemli de değil, sadece kişisel bir şey."
Aldo uzunca bir süre düşündü, sonra omuz silkti.
"Tamam, ne yapmamı istiyorsun?"
"En üst rafta bir teneke bisküvi kutusu var, onu yok et."
"İçinde ne var?"
"Bazı şeyler, şu bu."
"Franco, orası polis ve gümrükçü kaynıyor."
"Aldo, lütfen dediğimi yap."
"Başımın derde girmesini istemiyorum, amico."
"Söz veriyorum, dert falan yok. Kutuyu al ve suya at, ama rıhtıma yakın yere değil."
Durdu, elini vinç operatörünün geniş omzuna koydu.
"Bunu benim için yaparsan sana borçlu kalırım."
Aldo tereddüt etti, öneriyi kafasında tarttı sonunda.
"Anahtar lazım Franco," dedi, "dolabının anahtarı lazım."
"Üst katta büromdaki dosya dolabının en alt çekmecesinde yedek anahtar var. Eğer çevrede birisini görürsen onlara bazı kağıtları kontrol etmen gerektiğini söyle. Bir sorun çıkmaz."
"Eminsin değil mi?"
"Tabii, yemin ederim."
Aldo yutkundu, kafasını salladı.
"Tamam, yaparım."
Franco geniş geniş gülümsedi. "Teşekkürler Aldo." Elini adamın omzundan indirdi, başını salladı.
"Bunu unutmayacağım dostum, hiç unutmayacağım."
Franco yatak odasına döndü, robe de chambre'ını çıkarıp fırlattı, elbiselerini giymeye başladı. Kendini hasta hissediyor, ölmek istiyordu. Rosa uyandı.
"Ne oldu?"
"Bir şey yok," dedi Franco, "sen uyumana bak."
Kadın yavaşça doğrulup oturdu.
"Kapıdaki kimdi?"
"Hiç kimse, rüya görmüş olmalısın."
"Hem kapıyı duydum hem de aşağıdaki konuşma seslerini."
"Hiçbir şey duymadın. 10 dakikalığına dışarı çıkmak zorundayım, hava alacağım. Beni uyandırdın, şimdi de uyuyamıyorum."
Rosa itiraz etti, Franco dinlemiyordu bile. Giyinip merdivenlerden inmesi, ön kapıyı açıp fiyatın yanına varması 3 dakika sürdü. Rosa'ya kapı çalınırsa açmamasını söylemişti. Kadın işin ciddiyetini anlayacak kadar akıllıydı, soru sormadı. Piazza della Vittoria'ya gitti. Uluslararası telefon kabinine girip hep arabasının torpido gözünde bulundurduğu telefon kartını yerleştirdi. Cüzdanından çıkardığı kağıt parçası üzerindeki numarayı çevirdi. Piazza ıssız değildi. Restoran ve barlardan hala neşeli bir kalabalık çıkıyordu. İnsanların neşeli sesleri sıkıntısını daha da arttırdı. Bir iki araba korna çalınca meydandaki heykellerin üzerinde uyuyan güvercinler havalandı. Bütün bu ani gürültüler Franco'yu yerinden sıçrattı. Yüreğinin daha hızlı atmasına neden oldu. Karşı taraftaki telefonun çaldığını duydu. Sonra bir iki saniyelik ürkütücü, yıkıcı bir sessizlik. Sonra da ahizenin kaldırıldığını belirten tıkırtı. Franco telefonun öteki ucundaki sesi duydu.
Ya!
Franco Almanca bilmezdi. Bir an tereddüt etti. Dizleri titredi, kekeledi, paniğe kapıldı. Karşıdaki ses yeniden ya dedi. Franco gücünü topladı. İtalyanca biliyor musunuz? Bir duraklama, sonra ses si dedi. Franco nefes aldı, uzun ve derin bir nefes. Öyleyse iyi dinle amico. Gırtlağımıza kadar boka battık.
Strasbourg, 23 Aralık. Berlin'den sabah 7'de kalkan uçakta iki yer bulmayı başardılar. 8'i biraz geçe de Frankfurt'a indiler. Volkmann Ford'u havaalanının otoparkında bırakmıştı. Alıp yola koyuldular. 11.30'a doğru da DSE binasının önüne vardılar. Havaalanından gelirken Peterson sekreterine telefon etmiş, hemen öğleden sonra Strasbourg'da olacağını bildirerek hem Ferguson hem de Peterson acele bir randevu istemişti. Kız mesajı Peters'a ulaştıracağını söylemişti. Volkmann arabasını yeraltı parkında bıraktı. Yukarı çıktıklarında Erika'yı kendi bürosuna soktu. Sonra Peters'ı aramaya çıktı. Peters'ı bürosunda Ferguson'un sekreteriyle konuşurken buldu. Volkmann büroya girdiğinde Peters ona doğru yürüdü.
Joe, geri dönmene sevindim. Önemli gelişmeler oldu.
Konuşmamız gerek Tom. Hem de hemen. Mesajımı almadın mı?
Aldım.
Peters Volkmann'ın yüzüne bakıp her şey yolunda mı diye sordu. Ferguson nerede?
Kısım müdürleriyle birlikte Noel yemeğine gittiler.
Peters Volkmann'ın yüzündeki umutsuzluğu gördü. Arkasını dönerek sekretere gülümsedi.
Bizi yalnız bırakır mısın Marion dedi.
Kız dışarı çıkınca Volkmann'a bakıp neler oluyor Joe diye sordu.
Ferguson da gelene kadar beklemeyi tercih ederim Tom. Anlatacaklarımı her ikinizin önünde söylemeyi tercih ederim.
Peter Volkmann'ın sesindeki heyecanı anladı fakat
''O zaman beklemen gerekecek'' dedi. ''Yeni bir gelişme var, belki de önemli bir gelişme. Ferguson da ancak öğleden sonra döner.''
''Ne gelişmesi?''
''Çok hoşuna gidecek evlat. Cenova'daki Carabinieri karargahından aradılar. Senin İtalyan masasına yaptığın isteğe uyan bir şey bulduklarına inanıyorlar. Bu ayın 9'unda gelen Maria Escobar adlı gemiden indirilen bir konteynere göz atmamızı istiyorlar.''
Gemi nereden gelmiş?
Peters gülümsedi. Montevideo. Onlara ilk uçakla geleceğini söyledim.
Ne kadar zamanım var?
2 saat sonra Frankfurt'tan kalkan bir Alitalia var. Dönüş de bu akşam 9'da. Her iki uçuş için yer ayırtıldı. Biletlerini havaalanında alacaksın. Eğer arada bir şey olmazsa her iki uçağa da yetişmen gerekir. Strasbourg'dan Frankfurt havaalanına gitmen için de bir özel uçak ayarladım. Şu anda alanda seni bekliyor.
Ya toplantımız?
Bu akşam Ferguson'un evinde bir toplantı ayarlarım. Buraya döner dönmez bana telefon et.
Volkmann bana bir iyilik yap Tom dedi. Ben burada yokken kızın yanından ayrılma. Peters kaşlarını çattı. Özel bir nedeni var mı?
Kendini daha güvende hisseder.
Havaalanına gitmeden önce Erika ile konuştu. Kendisi dönene kadar Ferguson ya da Peters'a duyduklarıyla ilgili hiçbir şey anlatmamasını, bütün bunların bir usulü olduğunu söyledi. Peters birkaç dakika sonra odasına gelince ikisini tanıştırdı. Peters gülümseyerek,
''Genç bayanı yemeğe götürsem nasıl olur Joe?'' dedi. ''Sonra onu senin evine bırakırım.''
Gülümsedi.
Bugünlerde herkes Noel yüzünden işten erken çıkıyor. Ferguson'un masasına toplantıyla ilgili bir not bırakırım. Konuşmamızın şart olduğunu yazarım.
Volkmann 5 dakika sonra yanlarından ayrıldı. Havaalanına doğru giderken gerginlikten karnında çelikten bir top gibi sert bir düğüm olduğunu hissetti.
47. Ayrımın sonu. Sayfa 560.